Kur'an ve sünnete bağlanmak, çünkü kutsi olan insanı harekete geçirecektir. Kutsi olmayan şeyler insana hareket kabiliyeti kazandırmaz. Allah'ın ve Resulünün kelamına sarılmış olanlar, Kur'an ve sünnetin doğrularına, prensiplerine sarılmış olanlar, onlar hiçbir şekilde yanlış olma ihtimali olmayan o Kur'an'ın gerçeklerine sarıldıklarından dolayı kendilerinden emin olurlar. Sen bir askersin. Bu ordunun komutanı ise Allah Azze ve Celle'dir. Asker kendi görevini bilir, acele etmez. Komutanın görevine karışmaz. Dolayısıyla mümin kendine verilmiş olan vazifeyi yapar ve hiçbir şekilde ümitsiz de olmaz. Her bir günah cehaletten dolayı işlenir. İnsan bilseydi işlemezdi yani. Allah'ın kendisini gördüğünü bilmeyen cahil değil midir? Allah'ın dünyasında oturup da Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyen, gökler Allah'ın olsun, yeryüzü benim olsun diyen, burada benim dediğim geçerlidir diyen, Allah bizim hayatımıza karışmasın diyen cahil değil de nedir?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillâhu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin kör olması noktasına kadar, o ayete kadar gelmiş idik. Hazreti Yakup Aleyhisselam Yusuf'un hüznü ile yıllarca ağlamış, sızlamış, üzülmüş idi. Şimdi ise ona ikinci ve üçüncü bir hüzün daha eklenmişti. Diğer küçük oğlu olan Bünyamin de artık yanında değildi, alıkonulmuştu. Mısır'da hırsızlık gibi çirkin bir sebep ile o şekilde söylenmişti kendisine. Kardeşimizin hırsızlık yaptığını gördük. Biz gaybı bilmiyoruz. Onun heybesinden çıktı hükümdarın tası demişlerdi diğer oğulları. Hem hırsızlık yaptığından dolayı çok üzülüyordu. Eğer böyle bir şey varsa, ama oğlundan böyle bir şey beklemiyordu aslında. O yüzden onu savunmayan diğer oğullarına kızdı. Sizi dedi aslında buna nefislerini sürüklemiş. Yani siz benim oğlumun böyle bir şey yapmayacağını bilirsiniz. Kardeşinizi tanırsınız. Ama siz onu savunmadınız. Onu orada savunmalıydınız. Nefsiniz gene nasıl ki Yusuf'u korumadınız, Yusuf'u kuyuya attınız. Şimdi aynı şekilde onun kardeşi, öz kardeşi olan Bünyamin'i de iftira kuyusuna attınız, onu savunmadınız. Nefsiniz size bunu emretti. Eğer vicdanınızla düşünseydiniz, Yusuf'un kardeşi Bünyamin'in böyle bir şey yapmayacağını bilirdiniz. Ama tabii yine de küçük de olsa öyle bir ihtimal ve bundan dolayı da mahkum edilmiş olan Bünyamin. Bir taraftan Yusuf'un üzüntüsü, bir taraftan Bünyamin'in alıkonulmasından dolayı olan üzüntü, diğer taraftan büyük evladının da utancından babasının yanına gelememesi, üç evladını da bu şekilde kaybetmiş olması onu çok üzmüştü. Onların içerisinden evvela büyük olan utanıyordu babasından. Çünkü o büyüktü ve daha evvel Yusuf'a yapılanı engelleyebilirdi. Onun için utancından dolayı babasının yanına gidemiyordu ve diğer kardeşlerini gönderiyordu. Siz gidin söyleyin babamıza, deyin ki biz bunu gördük, başka bir şey bilmiyoruz. Oğlun böyle böyle bir şey yaptı, biz gördüğümüzden başka bir şey bilmiyoruz deyin. Büyük oğlu özellikle o utanıyordu. Çünkü daha evvelde o engelleyebilirdi. Onların büyüğüydü, onlardan daha mesul idi. Yaşı daha büyüktü onlardan. Böyle bir haksızlığa evvela onun dur demesi lazımdı. Fakat dememişti. Bu şekilde olduğundan dolayı o da orada kalmış ve böylece üç evladını da kaybetmiş gibiydi Hazreti Yakup Aleyhisselam. İşte o zaman ya esefe demişti. Ey hüznüm, ya esefi yani. Ey derdim, ey kederim. Ya esefe ale Yusuf dedi. Yusuf'u hatırladı yeniden. Aradan halbuki yaklaşık 25 sene geçmişti. O kadar yıldan sonra yeniden Yusuf'u hatırlamış ve o üzüntüsünü hatırlamıştı ve ya esefe demişti. Said İbn-i Cübeyr'den gelen bir rivayete göre bizden evvelki ümmetlere inna lillah ve inna ileyhi raciun verilmemişti. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın da başına gelen bu musibet esnasında eğer onlara verilmiş olsaydı inna lillah ve inna ileyhi raciun istirca dediğimiz bu cümle, söylenmesi gereken bu cümle bir musibet esnasında اَلَّذِينَ اِذَا اِسَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Öyle müminler ki onlara bir musibet geldiği zaman onlar bunu söylerler. Biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz nasıl olsa derler. اِنَّا لِلّٰهِ derler. Bunun zevkini duyarlar. Biz Allah içiniz. Allah için olmak büyük bir zevktir. وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler. Allah'a döneceğiz madem. İşte o da büyük bir zevktir anlayan adam için. Büyük bir zata mensup olmak insana mutluluk vermez mi? Bir padişahın adamı olmak mesela, yakını olmak mesela insanı mutlu etmez mi? Büyük bir zenginin, bir makam sahibinin, bir alimin yakını olmak mesela insanı mutlu etmez mi? İşte inna lillah dediği zaman Müslüman, biz Allah içiniz dediğinde, yani biz bir padişaha değil, padişahlar padişahı olan Allah'a aitiz. Dolayısıyla biz mutluluk içerisindeyiz. Her ne kadar başımıza bu musibet gelmiş olsa da. Ne zaman bunu söyler Müslüman? Başına bir musibet geldiğinde, bir ölüm haberi geldiğinde mesela, onun gibi durumlarda ciddi bir takım musibetlerle karşılaştığı zaman bunu söyler. Biz der, zaten Allah içiniz, her şeyimiz Allah'a aittir. Dolayısıyla Allah vermiş olduğu şeyi geri alıyorsa bundan daha doğal ne olabilir ki? Zaten Allah için değil miydik? Zaten bütün vücudumuz, bütün akrabalarımız, bütün malımız, mülkümüz, zaten her şeyimiz, bütün zamanımız, her şeyimiz Allah için değil miydi? Madem ki Allah içiniz, o halde başımıza gelenlerin ne kıymeti olabilir ki? Bu sözü hatırlar, bunu söyler, o zaman işte mutluluk duyar. O makama gelmiş olanlar bu sözü söyledikleri zaman büyük bir mutluluk duyarlar. O sıkıntının içerisinde, o hüznün içerisinde, hüzünleri öyle bir hafifler ki ancak o makama gelmiş olanlar bunu anlayabilirler. Zikrullah'tan lezzet alanlar, hakiki imana erişmiş olanlar, Allah Azze ve Celle ile dostluğu gerçekleştirmiş olanlar, Allah'a yaklaşmış olanlar ve gerçekten de Allah adına yapanlar ve Allah'ın olmuş olanlar, kendisini Allah'ın bir kulu olarak görenler, Allah'ın, Allah'a ait gibi kendini görebilenler, işte onlar inna lillah dedikleri zaman büyük bir mutluluk duyarlar. Hem Allah'a, Allah için olmak insanı mutlu eder, hem de Allah'a döneceğini bilmek insanı mutlu eder. Madem ki Allah'a döneceğiz, o halde şu anda başıma gelen musibetin ne önemi var ki diye düşünürler. Bu cümle o kadar insanı rahatlatıcı bir cümledir ki, hem biz zaten Allah içiniz, o halde madem ki Allah'a aitiz, hiçbir şeyin önemi yok. Madem ki Rabbimiz Allah'tır, o halde hiçbir şeyin önemi yok diyecek bir lezzete erişmişlerdir. Nasıl ki mesela bir insanın başına bir musibet gelse, ama mesela o padişahın oğlu olsa, padişahın yaveri olsa mesela, o padişahın, padişaha ait olduğundan dolayı, padişahın yanında, yakınlarından olduğundan, onun sıkıntılarına derman olabilecek bir insana yakın olduğundan dolayı, hani üzülmez insan. Evet, her ne kadar başıma şu geldiyse de, yine de padişaha söylerim, padişah hallediverir meseleyi der. Öyle düşünür, çünkü ben padişahın yakınıyım. İşte aynen öyle mümin Allah'a yakınlık hissettiği zaman inna lillah der. Ben zaten Allah içinim. Biz zaten Allah içiniz, o halde mesele yok. Zaten Allah Azze ve Celle bunu halledecektir der. Ve inna ileyhi raciun der. Madem ki sonuçta Allah'a döneceğiz, o halde bu musibetlerin, bu üzüntülerin ne önemi var ki der. Sonuçta madem ki cennette Allah'ın cemalini göreceksek, o cemali gördüğümüz zaman bütün hüzünleri unutacaksak, o cenneti gördüğümüz zaman bütün dertlerimizi unutacaksak, o halde ne önemi var ki der. Yani aslında inna ileyhi raciun insana bir taraftan cenneti hatırlatır, bir taraftan Rabbul Alemin'i hatırlatır. Allah'ın cemalini hatırlatır. Madem ki cemalullah'a ulaşacak döndüğünde, o halde üzülecek bir şey yoktur. Başına gelen musibetlerin kıymet harbiyesi yoktur. Madem ki Allah içiniz, o halde başımıza gelenlerin ne önemi var? Zaten onun için değil miydik? Zaten ona ait değil miydik? O halde o kendine ait olan şeyi geri almıştır. Hepsi bundan ibarettir. Vermiş olduğu çocuğunuzu alsa mesela, insan bunu söylediği zaman biz zaten Allah içiniz dediğinde, zaten Allah'a döneceğiz dediği zaman o kadar mutluluk hisseder ve rahatlar ki. Ama o noktaya gelmiş olanlar, hakikaten Allah'la beraber olabilenler, Allah için olduğunu anlamış olanlar. Peygamberimiz ve Kur'an-ı Kerim bize bunu öğretiyor. اَلَّذِينَ اِذَا اِسَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlara bir musibet geldiğinde, isabet ettiği zaman onların diyeceği şey budur. Ama Hazreti Yakup Aleyhisselam bunu söyleyemedi. Çünkü ona öğretilmemişti bu cümle. O Yusuf'un ölüm haberi geldiği zaman, o yalan haber geldiğinde de bunu söylememişti. Sizin dedi nefisleriniz sizi kötü bir ışık sürüklemiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun onu bilmiyormuş demek ki. O zaman onu söyleyememiş. Daha sonra Bünyamin'in haberi geldiği zaman da yine aynı şekilde ya esefa demişti. Ya esefa ala Yusuf dedi inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyemedi. Demek ki her ümmete her şey öğretilmiyor. Demek ki bazı şeyler bir ümmete öğretilirken diğer bir ümmete öğretilmemiş olabiliyor. Demek ki bazı şeyler bir peygambere öğretilirken diğer peygambere öğretilmemiş olabilir. Ve o şekilde hüzünlenmiş ve gözleri kör olmuş idi. İşte daha sonrasında evlatlarım demişti, her ne kadar böyleyse de vaziyet, yine de ümitsiz olmayın. Yine de ümitsiz olmayın, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın lütfundan, rahmetinden kim ümidini keser? Ancak kavmul kafirinden olanlar, kafirler kavmine ait olanlar, onlardan olanlar, onlar ancak Allah'tan ümidini keserler. Çünkü onlar kıyamet gününde asla affedilmeyeceklerdir. Kafir olarak ölmüş olanlar, tövbe etmeden ölmüş olanlar, onlar kıyamet gününde asla affedilmeyecekler. Ve onlar ebediyen cehennemde kalacaklarından dolayı, onlar için artık af ve mağfiret söz konusu olmadığından dolayı, onlar Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmekte haklıdırlar. Hadiste Peygamberimizin buyurduğu gibi, kıyamet gününde ölüm bir koç biçiminde getirilir. Herkesin huzurunda, cehennemliklerin ve cennetliklerin huzurunda ölüm koç biçiminde getirilir ve herkesin huzurunda kesilir. Ölüm öldü denir. Artık ölüm yoktur denir. Ey cennetlikler, artık ölmeyeceksiniz. O cennetin nimetleri içerisinde huzurlu ve mutlu bir şekilde ebediyen yaşayacaksınız. Çünkü zeval-i lezzet elemdir. İnsan eğer o lezzetten mahrum olacak olsa üzülür. Bilseydi ki ehli cennet milyar sene sonra cennetten kovulacak yahut da canı alınacak, üzülecekti. Gün sayacaktı, milyar seneyi sayacak duracaktı. Nasıl olur da cennetten mahrum edilirdi? O yüzden daima hüzün duyacaktı. Allah Azze ve Celle ehli cenneti üzmek istemez. Cennet de ebedi olmalı, cehennem de ebedi. Çünkü onlara Allah Azze ve Celle fırsat verdi. Onlara ise küfran nimette bulunmaya devam ettiler ehli cehennem. Allah Azze ve Celle onlara defalarca fırsat vermişti. Bazen sadık rüya ile de göstermişti. Peygamberle anlamayan, kitapla anlamayanlara, konuşmalarla anlamayanlara, başka şekilde başına gelen musibetlerle anlamayanlara Allah Azze ve Celle yerine göre rüya da gösterdi. Ama onlar anlamamakta ısrar ettiler. İşte onlar o yüzden orada ebediyen kalacaklar. Çünkü cennet ebedi olduğuna göre cehennemin de ebedi olması adalet değil midir? İşte ondan dolayı ehli cehennem hiçbir şekilde ümitlenmezler. O yüzden Hazreti Yakup Aleyhisselam öyle dedi. Dedi ki sadece kafirler kavmi, onlar sadece Allah'tan ümitlerini keserler. Sadece onlardır ümitsiz olanlar, mümin olanlar daima ümit vardırlar. Ey oğullarım, gidin ve Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Gidin ve araştırın, mutlaka bulacaksınız. Çünkü ben öyle biliyorum, Allah Azze ve Celle bu işin sonunda mutlaka bir hayır yaratacaktır. Hazreti Yakup Aleyhisselam peygamberlik gözüyle hissediyordu. Peygamberliği peygamber kalbiyle hissediyordu. Hem zaten çocuğu Yusuf daha küçük bir çocukken rüya görmüştü ve babasına söylemişti. Ra'aytu ahada ashara kevkebe ve şemse vel kamer ra'aytuhum li sacidin demişti. Babacığım, ben rüyamda gördüm ki 11 gezegen ve bir de güneş ve ay bana secde ediyorlar. Ben öyle gördüm ey babam. O zaman babası anlamıştı ki oğlu büyük bir adam olacak ve 11 kardeşi kendisine secde edecek. Güneş ve ay, yani babası ve anası da kendisine secde edecekler. Hürmetle önünde eğilecekler. Demek ki öyle bir makama gelecek Hazreti Yusuf. Ama daha henüz o olay gerçekleşmemişti. İşte ondan dolayı Hazreti Yakup Aleyhisselam ümit var idi. Daima ümit içerisindeydi. Bir şeyler oluyordu, tam anlayamıyordu belki hepsini ama Allah Azze ve Celle Yusuf'u ondan almıştı. Şimdi Bünyamin'i almıştı. Büyük oğlunu da almıştı elinden. Fakat sonunda hayırlı bir şey olacaktı, onu bekliyordu. Bir taraftan ümit var idi, bir taraftan hüzünlü idi. Yutkunuyordu üzüntüsünden. Fehuve kazim. Kazim olarak, öfkesini yutan bir insan olarak üzüntüsünü belli etmemeye çalışıyordu. İnsanlara şikayetçi olmuyordu. Allah Azze ve Celle insanlara şikayet etmemek için söylemiyordu. İnnemâ eşkû bessî ve huznî ilallah diyordu. Kendisini kınayan evlatlarına, sen hala böyle ağlayıp sızlayacak mısın? Kör olacaksın. Şöyle olacak, böyle olacaksın. Bitkin düşeceksin. Ve sonunda helak olup gideceksin diyen evlatlarına, kendisini kınayan çocuklarına, işte onların anlamadığını, anlayamayacaklarını gördüğü zaman, çünkü büyüklerin halini büyükler anlayabilirler. Büyüklerin halini küçüklerin anladığı ne zaman görülmüş? İşte onların anlamadığını gördüğünde Hazreti Yakup Aleyhisselam dedi ki, ben sadece bessimi, derdimi, kederimi ve hüznümü ancak Allah'a şikayet ediyorum. Sizden bir şey beklemiyorum. Siz yaptıklarınıza rağmen hala bana teselli vereceğinize, hala beni kınamaya devam ediyorsunuz. Bir de terbiyesizlik yapıyorsunuz babanıza karşı. Hem de peygamber olan babanıza karşı yaptığınız zulüm yetmiyormuş gibi teselli vereceğinize bir de hala beni kınayan konuşmalar yapıyorsunuz. İşte o şekilde onlara diyordu ki, ben derdimi, kederimi, hüznümü ancak Allah'a şikayet ediyorum. Şikayetim Allah'adır, size değildir diyordu. Ve Hazreti Yakup Aleyhisselam onlara diyordu ki, gidin evlatlarım, her şeye rağmen, bütün kabahatlarınıza rağmen yine de gidin Allah'tan ümidinizi kesmeyin, Yusuf'u arayın. Demek ki Hazreti Yakup Aleyhisselam Yusuf'un hayatta olduğunu biliyordu. Hissediyordu. Yusuf hayattaydı, kardeşi Bünyamin de hayattaydı. Ve hem de bunlar aslında aynı memlekette yaşıyorlardı. Bunu hissediyordu Hazreti Yakup. Çünkü onları aynı memlekete gönderiyordu. Gidin diyordu Mısır'a. Hissediyordu demek ki Yusuf Mısır'dadır. Hissediyordu. Gidin Mısır'a Yusuf'u ve Bünyamin'i arayın diyordu. Haydi Bünyamin'in Mısır'da hükümdarın elinde mahkum olduğu, mahpushanede olduğu belliydi. Oğulları kendisine söylemişti bunu. Peki ya Yusuf'un orada olduğunu nereden biliyordu? Allah Azze ve Celle'nin ona hissettirdiği bir ilham idi bu. Hissediyordu Hazreti Yakup Aleyhisselam. Bünyamin'le Yusuf aynı memlekette. Aynı memlekettedirler. Ama aynı yerde olduklarını bilmiyordu. O hükümdarın Yusuf olduğunu bilmiyordu. O Bünyamin'i hapse atanın yahut da kendi yanında hizmetçi yapanın, orada tevkif edilmiş, mahkum edilmiş olan, o Bünyamin'in, Bünyamin'i tevkif eden, onu mahkeme eden ve onu Yakup'un şeriatına göre onu mahkum edenin Yusuf olduğunu bilmiyordu ama hissediyordu, Yusuf'la Bünyamin aynı memlekettedirler. Ve işte o yüzden diyordu, gidin evlatlarım orada arayın ikisini de. Yusuf hakkında hiçbir haber yoktu halbuki. Haydi Bünyamin neyse hakkında haber vardı. Haydi büyük oğlu neyse Rubil hakkında haber vardı. Ama Yusuf hakkında hiçbir haber yoktu. Fakat Hazreti Yakup Aleyhisselam sanki haber almış gibi davranıyordu. Gidin diyordu, arayın. Sanki bir haber gelmişti. Yusuf da Mısır'dadır demişlerdi sanki kendisine. Kıymetli kardeşlerim, burada Hazreti Yakup Aleyhisselam Allah'tan ümidinizi kesmeyin buyurdu. Bu aslında bütün müminlere verilmiş olan bir nasihat idi. Bütün müminler daima ümit var olmalıdırlar. Ümit insan için bir muharriktir. İnsanı harekete geçirmektedir. Ümitsiz olanlar tembel olurlar. Ümitsiz olanlar korkak olurlar. Ümmeti Muhammed'in bugünkü zayıf durumuna bakıp da mesela ümitsiz olanlar, onlar tembelleşecekler. Küfür dünyasının gücünü gördükleri zaman, İslam aleminin de zayıf olduğunu gördükleri zaman ümitlerini kaybedecekler. Hakiki imana ulaşmamış olanlar ümitlerini kaybederler. Hakiki imana ulaşmış olanlara gelince onlar bilirler ki kem min fiyatin kaliletin galebet fiyaten kesireten biiznillah. Nice az topluluk vardır ki çok topluluğa galip gelmiştir Allah'ın izniyle. Onlar daima Rabbul Alemine güvenmişlerdir. Onlar kendilerine güvenmeyen insanlar, onlar Allah'a güvenen müminlerdir. Onlar aceleci değildirler. İnsanı ümitsiz yapan birkaç sebep var. İnsan ümitsiz olduğu zaman tembelleşecektir. İnsan ümitsiz olduğu zaman harekete geçmeyecektir. Ümit var olanlar hareketli olurlar. Mesela bakın, bugünkü bir batılı insan daha ümit var olduğundan dolayı daha hareketlidir. Alır çantasını mesela, dünyayı gezmeye çıkar, tur yapar. Ümit vardır, neşelidir, hareketlidir. Yerinde duramayan bir karaktere sahip olmuşlardır. Çalışkanlaşmışlardır. Çünkü arkalarında onları koruyan büyük bir devletleri vardır. Dünyada söz sahibi olan devletleri vardır. Bir batılı mesela bir İslam aleminde bir yere gitse, havaalanında 5 dakika bile bekletmezler, bunu bilir. Biz kendi topraklarımıza gittiğimiz halde bile, Müslümanların topraklarına gittiğimiz zaman bile havaalanında saatlerce bekletilirken, Batılılar yanımızdan hızlı bir şekilde gelip geçerler idi. Pasaportları mühürlenir ve gelip geçerlerdi. 5 dakika bile bekletilmezlerdi. Müslümanlara gelince kendi topraklarında, İslam topraklarında saatlerce bekletilirler. Aynısını hep bütün devletler birbirlerine yaparlar. Çünkü kimsenin kimse gözünde bir değeri yok. Müslüman Müslümana kıymet vermediğinden dolayı böyle. Güce, kuvvete kıymet veriyorlar. Güçlü ise onun elemanlarına, onun vatandaşlarına kıymet veriyorlar. Bir Amerikalı Mısır'a veya Türkiye'ye geldiği zaman havaalanında 5 dakika bekletilemez. Hatta güya İsrail'le savaş halinde olduklarını söyleseler de bir İsrailli Mısır'a gelecek olsa havaalanında 5 dakika bekletilmez. Ama bir Müslüman gidecek olsa bekletilir. İşte Batı'yı harekete geçiren sebeplerden birisi budur. Kendi devletinin dünyada kıymetli ve kuvvetli olduğunu gördüğü zaman, işte o zaman o onun için bir muharrik olmakta, bir motor görevini görmektedir, onu harekete geçirmektedir. Müslümanlarda da aynı şekilde böyle bir muharrik lazım. Bizde o muharrik belki kutsi bir değere bağlanmak, Kur'an ve sünnete bağlanmak. Çünkü kutsi olan insanı harekete geçirecektir. Kutsi olmayan şeyler insana hareket kabiliyeti kazandırmaz. Kutsi olan Kur'an ve sünnettir. Ondan dolayı insan Kur'an ve sünnete sağlam sarılmış olanlar, onlar hareket halindedirler. Çünkü onlar kutsi bir değere sarılmışlardır. Kur'an ve sünnet insana hareket kabiliyeti verir. Allah'tan alan, Allah'a dayanan, doğrularını Allah'tan alan kimseler, onlar kendilerinden emindirler. Kendinden emin olanlar ise hareket halinde olurlar. Kendinden emin olanlar dünyaya meydan okuyabilirler. Kutsi değerlere sarılmış olanlar, yanlış olma ihtimali olmayan Allah'ın ve Resulünün kelamına sarılmış olanlar, Kur'an ve sünnetin doğrularına, prensiplerine sarılmış olanlar, onlar hiçbir şekilde yanlış olma ihtimali olmayan o Kur'an'ın gerçeklerine sarıldıklarından dolayı kendilerinden emin olurlar. İşte o onlar için bir muharriktir. Onlar için bir kutsi değerdir ve onların hareketli olmasını sağlar. Cesur olmasını sağlar. Madem ki Kur'an söylüyor doğrudur der. Madem ki sahih bir hadiste gelmiştir o halde doğrudur der. Ve doğruyu savunur ve o onun için bir cesaret kaynağıdır. Kutsiyete ulaşmış olanlar bunu anlarlar. Kur'an'ın kutsiyetini anlamış olanlar, onda yanlış olma ihtimali olmadığını anlamış olanlar, Allah'a güveni anlamış olanlar, tevekkülü anlamış olanlar bunu anlarlar. Ve o kutsiyet onlar için bir muharrik görevi görür. Aynı şekilde emel sahibi olmak, ümit var olmak da öyle. İnsanın daima hareketli olmasını sağlar. Batılılar eğer bugün hareketli iseler, bir kendi devletlerine olan güvenlerinden dolayı, bir de istikbal için kendilerini daha güvende hissettiklerinden dolayı öyleydi. Ama artık yavaş yavaş durum değişiyor. Kıymetli kardeşlerim bilesiniz ki artık Batı korkuyu yaşıyor. Müslümanlar ise ümit içerisindedirler. Yavaş yavaş ümidi yaşıyoruz. Her ne kadar durumumuz kötü gibi görünüyorsa da, hakikatte dikkatle incelenecek olursa, bütün hareket İslam alemindedir. Bugün yeryüzünde hareketli olan tek ümmet Müslümanlardır. Dolayısıyla aslında ümit var olması gerekenler de onlardır. Batıda bugün İslamcı, bizdeki İslamcı bir gençlik gibi onlarda Hristiyancı bir gençlik mevcut değildir. Bizde yavaş yavaş uyanan bir Müslüman kitle, bir devin uyandığını görüyoruz yavaş yavaş. Onlarda ise böyle bir hareket yok, hareketlilik yoktur artık. Yavaş yavaş durum değişmektedir. Onların hareketliliği sadece zenginliklerinden kaynaklanmaktadır. Ama yavaş yavaş da ümitlerini kaybetmektedirler. Çünkü nesillerinin bozulduğunun farkındadırlar. Kiliselerin tamamen boş olduğunu görüyorlar. Anaların babaların sokağa atıldığını görüyorlar. Akrabalık münasebetlerin bittiğinin farkındadırlar. İnsanlarda ahlak diye bir şeyin kalmadığını farkındadırlar. Evlenenden çok boşananların olduğunu farkındadırlar. İnsanların artık hayvandan aşağı bir hayat yaşadığını farkındadırlar. Medeniyetlerinin insanlığa huzur vermediğinin farkındadırlar. Medeniyetin o olmadığını artık gördüler. Uzaya gitmenin medeniyet olmadığını artık gördüler. Onun bir teknoloji olduğunu, modern bir hayat olduğunu farkına vardılar. Medeniyetin o olmadığını farkındadırlar. Ve kendi medeniyetlerinin insanlığın huzurunu alıp götürdüğünün de farkındadırlar. Dolayısıyla aslında onlar şu anda korku içerisindedirler. Nesilleri ne olacak diye onlar da kara kara düşünmektedirler. Okula girer onlardan birisi, bütün okuldaki çocukların üzerine kurşun yağdırır. Onlar bunu görmektedirler. Daha nice nice hadiseler, her türlü haramın, fuhşiyatın, içkinin, kumarın, her türlü esrarın, eroinin yaygınlaştığını biliyoruz. Onlar bunu düşündükçe aslında geleceklerinden endişe içerisindedirler. Müslümanlar her ne kadar şu anda madden zayıf ve bir kısmen de batıllaşmış olsalar da, haramların içerisine batmış olsalar da, yine de şu anda dünyada tek hareketli olan ümmet olduklarının da farkındadırlar. Yavaş yavaş uyanış hareketleri bütün mahallelerde yayılmaktadır. Dünyanın her memleketinde, her şehrinde, hatta her mahallesinde buna benzer sohbetler yapılmaktadır. Böyle bir hareketlilik bugün batıda mevcut değildir. İşte ondan dolayı saldırganlaşmışlardır. Ondan dolayı büyük Orta Doğu projeler yapmak zorunda kalmışlardır. Saldırganlaşmışlardır ve kendi medeniyetini kurmak isteyen Müslümanları, onları mağlup duruma düşürebilmek ve onları ümitsiz hale getirmek istemektedirler. Büyük Orta Doğu projesinin bir gayesi de budur. Müslümanları kendi gücünden ümitsiz hale getirmek. Biz yani güçlüyüz demek istiyorlar. Biz ezeriz, geçeriz demek istiyorlar. Aslında belki de gerçekte hiçbir mazeretleri olmadığını bütün dünya bildiği halde, hiçbir haklı gerekçeleri olmadığını bütün dünya bildiği halde, dünyanın gözünün içine baka baka yalan söyleye söyleye saldırdılar. Hiçbir delilleri olmadığı halde ellerinde, belki de şu mesajı vermek istediler. Elimizde hiçbir delil olmasa da, biz yine de dünyanın külhanbeyiyiz demek istediler. Allah Azze ve Celle de onları rezil etti ve ekonomik krizi başlattı. Rezil rüsvay oldular. Ve yalancılıkları ortaya çıktı. Her ne kadar onlar Müslümanlara bu mesaj vermek istedilerse de, ya bizim istediğimiz kadar Müslüman olursunuz, dininizin içini boşaltırsınız, kendi medeniyetinizden vazgeçersiniz, bizim medeniyetimizle barışırsınız, bizim medeniyetimizi kabul edersiniz, bizim gibi bir hayat tarzına sahip olursunuz, yoksa elimizde hiçbir gerekçe sebep olmasa bile saldırırız. İşte biz buyuz ve güçlüyüz demek istediler. Ama Allah Azze ve Celle yine de başlatmış olduğu cihat hareketiyle hem Irak'ta, hem Afganistan'da, hem Filistin'de, hem de dünyanın diğer yerlerinde, ama silahlı cihat, ama tebliğ yoluyla yapılan cihat, memleketlerin durumuna göre oradaki Müslümanların vermiş olduğu karar ile, başlatılmış olan bu cihat hareketleriyle Allah Azze ve Celle Müslümanlara moral vermekte, onlara ümit vermektedir. İnsanların ümitsiz hale gelmesinde önemli sebeplerden birisi acelecilikdir. Aceleci olan insan hedefine varamaz ve varamadığı zaman da hemen ümitsiz hale düşüverir. Halbuki Allah Azze ve Celle ise bunu men etmektedir. Sen bir askersin, bu ordunun komutanı ise Allah Azze ve Celle'dir. Asker kendi görevini bilir, acele etmez. Komutanın görevine karışmaz. Dolayısıyla mümin kendine verilmiş olan vazifeyi yapar. Ve hiçbir şekilde ümitsiz de olmaz. Topal karıncanın misali gibi. Topal karınca hacca gidecekmiş de sormuşlar. Nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş. Bu topal ayağınla mı çölleri mi geçeceksin? Senin ömrün zaten ne kadar ki? Nasıl çölleri geçeceksin demişler de. Hiç olmasa bu yolda ölürüm demiş hani. Ben de biliyorum yani varamayacağımı. Oralara varmanın mümkün olmadığını. Fakat önemli değil, ben de bu yolda ölmüş olurum. Dolayısıyla Müslümanların ümit var olabilmesi için belki hedeflerini değiştirmeleri lazım. Yeryüzünde İslam'ın hakimiyeti gibi bir hedef, uzak bir hedeftir, zor bir hedeftir. Ne öyle bir eğitimden geçirilmiş bugünün Müslümanı, ne de elinde öyle bir maddi imkan mevcuttur. Dolayısıyla İşte ondan dolayı belki ümitsiz oluyor. Hedefi illa da yeryüzüne İslam'ın hakimiyeti olunca ondan dolayı bu uzak hedef çok uzak görünüyor gözüne ve o zaman ümitsizleşiyor. Halbuki hedefi öyle olmasaydı da gayesi Allah rızası olsaydı, bu yolda ölürüm deseydi ve hedef olarak da kendisine illa da İslam'ın hakimiyetini değil de İslam'ın hakimiyeti uğrunda mücadele etmeyi seçmiş olsaydı, o takdirde daha rahat olacak, daha huzurlu olacak idi. Ve daha ümit var olacaktı. İnsanın ümitsizlikten kurtulabilmesi için acelecilikten de kurtulması lazım. Ümitsizlikten kurtulabilmesi için kendinde olan gücün farkına varması lazım. Ümitsizlikten kurtulabilmesi için düşmanın aslında zayıf olduğunun farkına varması lazım. Ümitsizlikten kurtulabilmesi için aslında düşmanın bizi yenmediğini, aslında bizim mağlup olduğumuzu anlaması lazım. Biz mağlup olduk, onlar galip gelmediler aslında. Bunu anlaması lazım. Biz yeniden kendimize döndüğümüz zaman, işte o zaman ümit var olabiliriz. Biz yeniden dünya perestlikten kurtulduğumuz zaman, dünya sevgisini kalbimizden atıp da görevlerimizi düşündüğümüz zaman, malımıza ve evladımıza, karımıza tapmayı terk edip de Allah Azze ve Celle uğrunda mücadeleyi tercih ettiğimiz zaman, Allah için değer diyecek hale geldiğimiz zaman, işte o zaman yeryüzünde yeniden güç ve kuvvet Müslümanların eline geçecektir Allah'ın izniyle. Ve zaten şu anda bir avuç Müslüman, bunu başarabilmiş olan bir avuç Müslüman, gemisini yakmış olan bir avuç dava adamı, dünya perestlikten kendini kurtarmış olan bir avuç dava adamı, her şey bir tarafa, Rabbim ve onun davası bir tarafa diyebilen bir avuç dava adamıyla bile bakın yeryüzünde bugün bir İslam hareket başlamıştır. Bir avuç dava adamıyla bile başladı. Ya bir de dünya perestlikten kendini kurtaranlar milyonlara ulaşırsa, o zaman bu kafirler nereye kaçabilecekler? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجَعْلُ الْبِلْدَانَ شِيبًا Ey kafirler, o gün o ak saçlı ihtiyara döndüğünüz, o çocukların, küçük çocukların ak saçlı ihtiyara döneceği o gün geldiği zaman, ey küfredenlerin hangi mekana kaçabileceksiniz? O gün geldiğinde, yani gerek kıyamet günü kastediliyor ayette, gerekse bu dünya hayatında da olabilir. Yani ey kafirler, sizin zulmünüz bir çocuğun ak saçlı ihtiyara dönüşeceği güne kadardır. Yaklaşık olarak 70-80 sene devam eder sizin yani bu zulmünüz. Sonra zulüm kendi kendini vurur. Vel küfrü yedûm ve zulmü la yedûm. Küfür devam etse bile zulüm devam etmez. Dolayısıyla zulmünüz bir gün sona erecek, gücünüzü kaybedeceksiniz. Zulmedebilecek gücünüz kalmayacak. İşte o gün o çocuklar, 80 sene evvel çocuk olan, şimdi ak saçlı ihtiyara dönmüş olan, yani 70-80 sene sonra batından batına, nesilden nesile bir inkılap gerçekleşeceği zaman, o zaman nereye kaçacaksınız? فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Ey kafirler, nasıl korunacaksınız? Nasıl kendinizi nasıl sakınabileceksiniz? Yarınlarda meydana gelecek olan o büyük inkılap gerçekleşeceği zaman, o yapmış olduğunuz zulümlerin hesabı sorulacağı zaman, o zaman nereye kaçacaksınız? Müslümanlara gücünüz vardı, zulmediyordunuz. Elinizde askeriniz, polisiniz vardı, zulmediyordunuz. Ama birden hem kıyamet gününde hesabını vereceksiniz, o gün, o kıyamet gününde çocuk, o kıyameti gören çocuk ak saçlı ihtiyara döner. Yıldızların ışıklarının kalmadığını gördüğünde, güneşin dürülüp ışığının kalmadığını gördüğünde, dağların hallaç pamuğu gibi atıldığını gördüğünde, denizlerin kaynatıldığını, patlamaların gerçekleştiğini gördüğünde, her tarafın hallaç pamuğu gibi atıldığını, büyük depremlerin meydana geldiğini gördüğünde, çocuk bile ihtiyara dönüşü verir. O gün kendinizi nasıl koruyacaksınız? Hem de bu dünyadayken de kendinizi nasıl koruyacaksınız? Yalnızca kıyamet koparken değil, bu dünyadayken de İslami hareket
Büyüdüğü zaman hesabını soracak hale geldiği zaman nereye kaçacaksınız? İşte bu şekilde Allah Azze ve Celle aslında Müslümanlara şu mesajı veriyor. Ey müminler, aslında siz mağlup oldunuz. Eğer siz mağlup olmasaydınız hakikatte onlar galip gelemeyecekti. Onlar güçlü değillerdi aslında. Galip gelebilecek bir güce sahip değillerdi aslında. Ama siz zayıflamıştınız. Siz aslında dünya perest olmuştunuz. Kendinizi tehlikeye atmıştınız. Dünyaya dalmak suretiyle kendinizi tehlikeye atmıştınız. Dünya perest oldunuz. Allah da sizden dünyayı çekti aldı. Ceza amelin cinsinden. Siz dünya perest olunca cezayı oradan yiyeceksiniz ve dünya elinizden alınacak. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam diyordu ki, ey evlatlarım, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Aslında o gün ey oğullarım diyordu ama ta bugüne kadar da hitap etmiyor mu? Ey evlatlarım sözü bizi de içermiyor mu? Biz de onun bir evladı değil miyiz? Bütün müminler kardeş değil mi? O da bizim bir atamız değil mi? Bize de söylemiyor mu? Ey oğullarım derken bize de seslenmiyor mu? Ey oğullarım, ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Siz bir ya Allah deyin, o zaman göreceksiniz. Allah'ın yardımının geldiğini göreceksiniz. Allah kendinden ümit kesenlere yardım etmez. Allah Azze ve Celle ümit var olanlara yardım eder. Neden ümitsiz olanlara Allah yardım etsin ki? Neden Allah'a güvenmeyenlere Allah yardım etsin ki? Tek başınıza bile kalsanız ümit var olacaksınız. İğneyle kuyu kazmaya kalkışacaksınız. Allah Azze ve Celle için değmez mi bu? İşte onlara öyle söyledi. Ey evlatlarım, Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Ey ümmet-i Muhammed, bugün gelmiş olduğunuz bu zayıf durumdan dolayı ümitsiz olmayın. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Bilesiniz ki nice az topluluklar çok toplulukları yenmiştir. Bilesiniz ki siz nefsinizi değiştirdiğiniz zaman Allah'ın yardımı gelecek ve alemleri değiştireceksiniz. Bilin bunu. Nefsinizi değiştirin. Evlatlarınıza hakim olun. Arkadaşlarınızla ilgilenin. Akrabalarınızla ilgilenin. Uyandırın Müslümanları. Çalışın. Gayret edin. O zaman Allah'ın yardımının geldiğini göreceksiniz. Ve onları bu şekilde gönderdi Mısır'a. Gidin dedi Mısır'a. Bu şekilde ümit var olun dedi. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ Gittiler yani bunlar Mısır'a ve sonra Hazreti Yusuf'un yanına çıktılar. Hazreti Yusuf'un yanına çıktılar ve dediler ki قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزِ Ey hükümdar dediler, مَسَّنَا وَاَحْنَنَا دُرْ Bize ve ailemize musibet isabet etti, zarar dokundu, darlık dokundu, sıkıntı dokundu dediler. Yani fakir fukara düştük dediler, kıtlık yıllar devam ediyor hatırlayın. 7 sene bolluk yılı olacaktı. 7 senede kıtlık yılı gelecekti hani. O bolluk yıllarından sonra şimdi kıtlık yıllarıydı. Ve kıtlık yılından da birkaç yıl geçmişti. Herkes aç, perişan vaziyetteydi. Bunlar daha evvel 2 defa daha gelmişlerdi hatırlarsanız. Mısır'a gelmişler ve hükümlerden erzak istemişlerdi. İşte birincisinde onlara erzağı vermiş, göndermişti. İkincisinde ise kardeşi Bünyamin'in heybesine kendi tasını koydurmuştu. Bu şekilde Bünyamin'i kendi yanında alıkoymuştu. İkincisi de oydu. Şimdi üçüncü kez geliyorlardı Mısır'a ve yeniden erzak isteyeceklerdi. Ey hükümdar dediler, herkes gibi aç düştük biz de. Fakat bu seferinde sana para da getiremedik. Daha evvelkilerde biraz para getirebiliyorlardı. Hükümdardan erzak isterken paralarıyla isteyebiliyorlardı. Ama artık kıtlık yılları uzun sürdüğünden dolayı paraları da kalmamıştı. Diyorlardı ki ey hükümdar, bize zorluk dokundu. Biliyorsun ki bizim kardeşimiz de burada senin yanında. Babamız da üzüntülüdür, biliyorsun o meseleyi de. Hani kardeşimiz senin tasını çalmıştı ya. Ondan dolayı sen onu kendi yanında alıkoymuştun ya hani. Senin hizmetçin olacaktı ya hani. İşte ondan dolayı hem üzüntülüyüz hem de biz şu anda çok zor durumdayız. Bakın dikkat ederseniz aslında babaları onları gönderirken gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın demişti. Hatta Hassesu demişti. Gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Onlar ise gelmişler erzak peşine düşmüşlerdi. Kardeşlerini sormuyorlardı bile. Hala Yusuf'u sevmiyorlardı. Hala Bünyamin'i sevmiyorlardı. Hala o kıskançlıkları devam ediyordu. Onlar erzak peşine düşmüşlerdi. Ey hükümdar, bizim bir kardeşimiz var. Onu verir misin demiyorlardı. Hadi Yusuf'tan vazgeçtik. Bari Bünyamin'i isteseydiler. Onu da istemiyorlardı. Onlar yalnızca erzak istiyorlardı. Ve dediler ki bize zorluk dokundu. Ve cidne bi bidaati muzce. Dediler ki biz kıymetsiz bir takım mallarla geldik sana. Yani sana para da veremeyeceğiz bu sefer. Bazı rivayetlere göre haral ipleriyle filan gelmişler. Bir takım ipler getirmişler. Veya bozuk dirhemler getirmişler. İçine başka madenlerin de karıştığı, biraz gümüş, biraz başka madenler. Adi dirhemler yani. Devletlerin kabul edemeyeceği dirhemlerle gelmişlerdi. Ya da ona benzer bir takım tohumlarla, bir takım şeylerle, basit şeylerle gelmişler ve hükümdardan erzak istiyorlardı. Dediler ki bu sefer para da getiremedik ama فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَسَدَّقْ عَلَيْنَا. Sen dediler yine de bize tam ölçek versen, yine de bizim sana hakkını vermesek de, vermemiz gerektiği kadar para vermesek de yine de sen bize tam versen olmaz mı dediler. Hem de biraz da fazla versen وَتَسَدَّقْ عَلَيْنَا. Biraz da bize hayır hasenat yapsan, tasadduk etsen olmaz mı dediler. Rica ediyorlardı, burunları sürtüldükçe sürtülmüştü. Hazreti Yusuf Aleyhisselam artık daha fazla dayanamayacaktır. Artık bunların üçüncü gelişiydi bu. Her gidiş gelişler ta Filistin'den Mısır'a geliyorlardı. Tekrar orada biraz kaldıktan sonra geri dönüyorlardı Filistin'e. Belki her gidiş gelişleri bir sene sürüyordu. Götürdükleri az bir erzak onlara zoraki yetiyor, yetmiyordu. Ondan sonra tekrar çıkıp geliyorlardı. Belki 2-3 yıl geçmişti. Hazreti Yusuf Allah'ın izin vereceği vakti bekliyordu. Allah Azze ve Celle ne zaman müsaade edecek? O zaman kendi kimliğini açıklayacaktı. Açıklamıyordu. Kardeşler geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. O onlara belki söylemek istiyordu ama diline sahip oluyordu, söylemiyordu. Yıllarca dişini sıkmıştı. Daha evvel de söyleyebilirdi. Ta o kuyudan çıkartıldığı zaman da kendisini kuyudan çıkartanlara da söyleyebilirdi. Ben İbrahim'in torunuyum. Siz beni ne zannediyorsunuz da diyebilirdi. Ben Yakup'un oğluyum. Siz ben nasıl köle olarak satabilirsiniz diyebilirdi. Ben köle değilim. Ben hepinizin büyük olarak bildiği İbrahim'in torunuyum da diyebilirdi ama dememişti. Orada yıllarca kalmıştı, yine söylememişti. Hapse atmışlardı onu, yine söylememişti. Ama artık hapishanede hapishane arkadaşlarına söylemişti sadece. Ben İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un dinine uydum demişti. Yine de onların evladıyım da dememişti ama onların dininden olduğunu onlara açıklamıştı. Yıllarca bekledi. Aşağı yukarı 23-25 sene kadar beklemişti. Kendisinin Yusuf olduğunu, İbrahim'in torunu olduğunu açıklamamıştı onlara. Kardeşleri geliyorlar, gidiyorlardı. Belki içi cız ediyordu ama yine de izin verilmiyordu hala. Belki görevi tamamlanmamıştı Hazreti Yusuf'un. Belki henüz daha kimliğini açıkça ortaya koyması gerekmiyordu. Allah Azze ve Celle'nin bildiği bir sebepten dolayı henüz açıklamıyordu. Ama artık kardeşlerinin burnunun iyice sürtüldüğünü gördüğü zaman Allah Azze ve Celle'nin de vermiş olduğu izin ile artık kendi kimliğini onlara açıklayacaktı. Onlar dediler ki sen yine de bize böyle hayır hasenat yapsan, tasadduk da bulunsan dediler. Bazı rivayetlerden peygamberimize tabii ki de peygamberimizin tasadduku kabul etmesi caiz değil. Peygamber zekat kabul etmez. Peygamberin aşireti bile zekat kabul edemez. Beni Haşim'den olanlar zekat kabul edemezler. Sadaka kabul edemezler. Zekat olan sadaka, yani vacip olan, farz olan bir sadakayı kabul edemezler. Ne zekatı, ne sadakayı fıtrı, ne adak gibi bir takım vacip olan sadakaları kabul etmeleri caiz değil. Hazreti Ali'nin evladı ve onun kardeşleri, gerek o gerekse Efendimizin diğer amcası Haris ile Ebu Talib'in diğer amcası olan Ebu Talib'in oğlu Ali ve onun kardeşleri, onların soylarının tasadduku, vacip olan tasaddukları kabul etmeleri caiz değil onlar için. Peygamberimiz için zaten caiz değil. Hiçbir zaman peygamberimiz zekat almadı. Hiçbir zaman insanlardan hayır kabul etmedi. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem daima şerefiyle yaşadı. Allah Azze ve Celle onu hanımının malıyla destekledi. Hazreti Hatice'nin malı bittiği zaman, Allah yolunda o malı harcadığında, o mal bittiği zaman da artık Bedir gibi savaşlar yoluyla Allah Azze ve Celle peygamberimize ganimet nasip ediyordu. Artık Efendimizin ganimetten hissesi vardı. Beşte birin beşte birinden hissesi vardı. Onunla yaşıyordu Allah Resulü ve onun akrabaları. Mücadele ediyorlardı ve insanların sadakalarını kabul etmiyorlardı. Bu şekilde evet hediye kabul eder peygamberler. Ve peygamberimiz de hediye kabul ederdi. Komşusundan bazen süt gelirdi kendisine, alırdı, içerdi. Ailesine de içirirdi. Ama tasadduk ise bir zekat gibi, buna benzer bir şey ise, sadaka ise, yani Türkçe'de bu tür şeylere sadaka deniyor. Arapçadan geçmiş bir kelime olsa da Türkçeleşmiş olan bir kelime. Böyle şeyleri Allah Resulü kabul etmiyordu. Acaba Hazreti Yakub'a caiz miydi? Onun oğulları bize tasadduk edin diyorlardı çünkü. Hazreti Yakub'a caiz miydi acaba? Onu tam olarak bilemiyorsak da, fakat evladına caiz idi demek ki. Çünkü onlar tasaddukta bulun diyorlardı. Bize tasaddukta bulunur musun ey hükümdar diye Yusuf'a yalvarıyorlardı. Demek ki Hazreti Yakub'a caiz olmasa bile oğullarına caiz imiş. Yahut da çok zor durumda kaldıklarından dolayı ancak o zaman caiz olabilirdi. Belki ondan dolayı bu ifadeyi kullandılar. Dediler ki ve tesaddak aleyne, bize tasaddukta bulunsan innallah yeczil mutasaddikin, ve Allah azze ve celle tasaddukta bulunanların mükafatını mutlaka verir. Sen bize yani verirsen Allah da sana verir dediler. Gale, işte o zaman artık daha çok dayanamadı Hazreti Yusuf aleyhisselam. Dedi ki hel alimtum ma fealtum bi Yusuf ve ahih, dedi siz bildiniz mi, hatırlıyor musunuz, biliyor musunuz Yusuf'a ve kardeşine ne yaptınız, hatırlıyor musunuz dedi. Bu soru öyle bir soruydu ki onların kafasına kurşun sıkılmış gibi oldu adeta. Şok oldular adeta, şaşırıp kalıverdiler, donuverdiler. Karşılarında bir memleketin hükümdarı var ve o nereden biliyordu o meseleyi? Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz? Bir hükümdar vardı karşılarında ve kimsenin bilmediği bir şey biliyordu. O anda, o ana kadar hükümdar olarak ona baktıklarından dolayı dikkatli bakmamışlardı. Tabii başında da bir kavuk vardı muhtemelen. Bir sarık vardı. Yüzü tam açık değildi belki de. Aradan 25 sene geçmişti. Ondan dolayı da tam anlayamamışlardı başlangıçta. Ama hükümdar onlara bunu söyleyince, bildiniz mi deyince, Yusuf'a ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? O anda şaşırdılar. Ve bir kez daha baktılar. Hükümdara dikkatli baktılar. Bu nereden biliyor? Yoksa dediler. İşte Kur'an onların o şaşırmışlık halini şöyle anlatır. Yusuf onlara dedi ki hel alimtum ma fealtum bi Yusufa ve ahi, bildiniz mi Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı? İz entum cahilun, sizler cahilken ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz? O zaman cahildiniz yani. Her günahkar cehalet bataklığındadır. Bu ayet bunu da işaret ediyor. Her bir günah cehaletten dolayı işlenir. İnsan bilseydi işlemezdi yani. Allah'ın kendisini gördüğünü bilmeyen cahil değil midir? Allah'ın hesap soracağını bilmeyen cahil değil midir? Bir günah işlediği zaman yazıldığını bilmeyen, bunu bilmeyen, zaten cahil de bilmeyen demek değil mi? Cahil de sayılmaz mı? Bile bile günaha giren, hıyanette bulunan, kardeşini kuyuya atan, içki içen, namaz kılmayan, Allah'ın dünyasında oturup da Allah'la savaşan, Allah'ın dünyasında oturup da Allah'ın dediği değil benim dediğim olur diyen, gökler Allah'ın olsun, yeryüzü benim olsun diyen, burada benim dediğim geçerlidir diyen, Allah bizim hayatımıza karışmasın diyen, cahil değil de nedir? İz entum cahilun, sizler cahilken hatırlıyor musunuz ne yaptığınızı? İşte o zaman kalu dediler ki, büyük bir hayret içerisinde, e inneke dediler, sen misin? E inneke, sen misin? Derken o sırada düşünüyorlardı, e inneke derken bir taraftan da düşünüyorlardı. Dikkatle bakıyorlardı Yusuf'a. Yoksa o mu, benzetebilecekler miydi acaba? Benzettiler. Anladılar. İşte o zaman le ente Yusuf dediler. Sen Yusuf'sun. Yakalandık. Sen Yusuf'sun dediler. Kur'an buradaki ifade o kadar güzel bir ifadedir ki, e inneke dedikten sonra sen misin? Büyük bir hayret ifadesi. Sonra evet sensin, sensin. Le ente Yusuf. Mutlaka sensin. Yoksa sen nereden bileceksin o meseleyi? Ama nasıl oldu böyle bir şey? Sen kuyudan çıktın da nasıl hükümdar oldun buraya? Kale ene Yusuf. Evet dedi, ben Yusuf'um. Ene Yusuf ve heze ahi. Bu da benim kardeşim Bünyamin'dir. Onu görmezden geliyorsunuz ama şu anda benim huzurumda olunca Bünyamin'i gözünüz görmüyor. Kardeşimi ben görüyorum ama siz kardeşinizi görmezsiniz de ben görürüm kardeşimi. Ve ben kardeşimi takdim edeyim. Bu da benim kardeşimdir dedi. Sanki onlar bilmiyorlarmış gibi. Sanki onlara yeni tanıştırıyor. Yani siz hep böyleydiniz demek istedi aslında. Siz ne benim kıymetimi bildiniz, ne Bünyamin'in. Kardeşinizi hiç aramadınız, sormadınız. Hiç merak etmediniz. Çok kıskandınız. Sürekli kıskandınız da ne oldu? Kim galip geldi sonuçta? Kimin isteği gerçekleşti? Sizin isteğiniz mi? Allah'ın isteği mi gerçekleşti? قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا Allah dedi, ben değil yani. Allah bize lütfetti, bana da kardeşime de lütfetti. Benden değil yani. Benim burada hükümdar olmam benim marifetim değil. Hiçbir zaman kendinden bilmez büyükler. Büyük olmak da budur. Kendinden bilen küçüktür. Küçükler kendinden bilir ya da büyükler kendinden bilmez. Zaten bilseydi büyük olmazdı. Daima Allah'tan bilirler. İşte öyle dedi. Allah dedi, bize lütfetti. Bu benim marifetim değil. Kuyudan kurtaran da Allah. Beni burada o azizin yanında köle olarak satılmamı sağlayan da Allah. O kadının bana iftira atmasını sağlayan da Allah. Benim hapse atılmamı sağlayan da Allah. Her şey onun elinde. Evet, Allah bunların bir kısmını tabii ki istemedi ama Allah müsaade etti. Kullar yaptılar bana o zulmü, Allah da müsaade etti. Ve Allah onların oyunlarını başlarına geçirdi sonuçta. Kendinden bilmiyordu Hazreti Yusuf. Halbuki tam övünme makamıydı. Tam övünme makamıydı. Hazreti Yusuf'un daha evvel hükümdarla konuşurken hatırlayın şöyle demişti. Ben dedi hazine işlerini iyi bilirim. Beni hazinelerin başına getir demişti. Bu bir övünme değildi. Aslında bu kendinde olan bir sıfatı haber vermekti sadece. Yani bana verirsen devletin idaresini ben iyi idare ederim. Şu anda benim gibi birine ihtiyacınız var. Ben kendimi övmek için söylemiyorum. Ama ben olmazsam başınızda perişan olacaksınız. 7 sene bolluk, ondan sonra kıtlık gelecek. Eğer iyi bir idare olmazsa perişan olacaksınız. İşte o zaman orada kendini övmemişti aslında. Yoksa bakın şimdi aslında tam övünmenin zamanıdır. Şimdi övüngeç bir insan olsaydı, kendini öven biri olsaydı tam övünmenin sırasıydı. Gördünüz mü, bakın işte ben böyle böyle oldum. Siz beni kuyuya atsanız da ben hükümdar oldum demenin tam sırasıydı aslında. Demek ki övüngeç bir insan değildi aslında kendisi. Ve bunu Allah'tan biliyordu. Allah dedi, bize lütfetti. Demek ki hükümdar da olsanız, demek zengin de olsanız, ilim sahibi de olsanız hiçbir zaman kendinizden bilmeyeceksiniz. Çünkü Allah Azze ve Celle vermezse hiçbir şey yapamazsınız. Onlara bunu söyledi. اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ dedi. Kim ki muttakilerden olur, sakınır, korunur, takva sahibi olur ve sonra sabreder ise Allah muhsin olan, hayırlı iş yapanların ecrini, mükafatını zayi etmez dedi. Onlara Allah'ın bir sünnetini açıklamış oldu bu şekilde. Bu bir sünnetullah'tır yani. Allah Azze ve Celle kimlerin mükafatını zayi etmiyor? Muttaki olanların ve sabredenlerin. Allah'tan korkan, sakınan. Ama bu yetmez, aynı zamanda da sabretmesi lazım demek ki. Yalnız tek başına takva yeterli gelmiyor demek ki. Aynı zamanda sabırlı olmak da lazım demek ki. Kim takva sahibi olursa ve kim de sabrederse işte Allah onların ecrini zayi etmiyor. Demek bu Allah'ın bir kanunudur. Kanunlar değişmez. Dün de aynı kanun geçerlidir, bugün de, yarın da. Nasıl ki fizik kanunları da Allah'ın kanunları değil midir? Bir taşı mesela bırakırsanız yere düşer. Dün bıraksaydınız gene yere düşerdi. Bugün bıraksanız gene yere düşer. Yarın bıraksanız gene yere düşer. Çünkü yer çekimi kanunu Allah'ın bir kanunudur ve kanun değişmez. Zaten değişseydi kanun demezlerdi. İşte Allah Azze ve Celle'nin kanunu. Takva sahibi olacak ve sonra da sabredecek. İşte Allah onlara mükafat vaat ediyor. Onların mükafatını zayi etmeyeceğine söz veriyor Allah. Allah sözünden döner mi? O halde muttakilerden olmak ve sabredenlerden olmak şarttır. Sabır nedir? Sabır çeşitli kısımlara ayrılmıştır. Farzlara karşı sabır, Allah'ın yani emirlerine karşı, namaza karşı sabır mesela, oruca karşı sabır mesela, haccın menasiklerine karşı sabır mesela, zorluklarına karşı sabır, izdihama karşı sabır, zekat vermek için sabır, Allah'ın emirlerini yerine getirebilmek için yani sabretmek, bu sabrın birinci çeşidi. İkinci çeşidi ise musibetlere sabır. Allah'tan yani bir bela gelecek, insan ona sabredecek. Bu da zor. Bir diğer çeşidi ise haramlara karşı sabır. Nice insanlar var ki farzlara karşı sabır gösterir, haramlara karşı gösteremez. Demek ki farzlara karşı sabır gösteriyor da haramlara karşı gösteremiyor. Demek o yönü zayıftır. O yönünü kuvvetlendirmesi lazımdır. Demek ki o konuda imtihanı var. Demek ki kaybediyor o imtihanı. O yönünü güçlendirmeli. Mesela bir insan diyelim ki hızlı koşabiliyor ama diyelim ki mesela ağır bir şeyi kaldıramıyor. Demek ki ayak kasları iyidir ama kol kasları iyi değildir. O zaman kol kaslarını güçlendirmeli. Aynı şekilde farzlara karşı dayanıklı, sabırlı ise de harama karşı sabırlı değil. Yahut da harama da sabırlı fakat musibetlere sabırlı değil. Bir musibete uğradığı zaman Allah'ı insanlara şikayet ediyor. Herkese anlatıyor yani. Bes kelimesi, hani Yakup Aleyhisselam demişti, İnneme eşku bessi ve huzni ilallah. Ben besimi de hüznümü de Allah'a şikayet ediyorum demişti. Besin bir manası yaymak demek. Kelime manası. Yani insanın başına gelen derdini yayması, herkese anlatması demek. Ben bunu yapmıyorum yani. İnneme eşku bessi. Ben yani o yayacağım şey insanlara değil, Allah'a yanlış şikayet ediyorum. İşte bir musibete uğradığı zaman herkese söyler. Dayanamaz, konuşur. Konuştukça konuşur. Halbuki Allah'tan utanmak lazımdır. Allah'ı mı insanlara şikayet edeceğiz? Demek ki sabır böyle, yani kısım kısım. Her kim sabrederse ve takva sahibi olursa Allah onların, o muhsinlerin ecrini zayi etmez. Böyle söyledi onlara. Böyle söyledi. Kendini övmedi. Sadece dedi ki, yani ben aslında Allah'tan sakındığım, korunmaya çalıştım. O kadın da bana saldırmıştı, kendim haramdan korudum. Siz beni kuyuya attınız, sabrettim. Kadın beni davet etti, harama karşı sabırlı oldum. Sizin zulümlerinize karşı sabırlı oldum. Ve takva sahibi olmaya çalıştım. Allah da bana lütfetti. Ama bunlara sabredebilmem de yine Allah'ın bana bir lütfuydu. Eğer Allah o sabrı vermeseydi, sabredemezdim. O kadına karşı Allah bana sabır vermeseydi, belki ben de ona meylederdim. Kim sabrederse işte Allah ona ecrini zayi etmez. İşte o bunları söyleyince kailu dediler ki kardeşleri, tellahi lekad eserekallahu aleyne. Dediler vallahi billahi, yemin olsun ki hayretler olsun, hayret içinde bir yemin. Vallahi'den farkı odur tellahinin. Vallahi ve billahi yemin ifadesi olduğu gibi tallahi de yemin ifadesidir. Vallahi'den farkı da odur. Yani hayret ifadesidir. Hayret yani nasıl oldu da bu noktaya geldi bu iş? Biz ne yaptık? Nasıl oldu? Sonra Allah neler yaptı? Neler olmuş? Nereden nereye? Tallahi dediler. Lekad eserekallahu aleyna. Muhakkak ki Allah seni bize üstün tuttu. Üstün kıldı. Sen üstün kılınmışsın ey Yusuf dediler. Yoksa bu iş olacak iş değil. Allah seni bize üstün kıldı dediler. Ve in kunna le hatiin. Biz dediler hata edenlerdendik. Biz evet hata ettik. Kabul ediyoruz dediler. Sana yaptığımız zulmü de itiraf ediyoruz. Sen dediler büyüksün. Allah seni bize üstün kıldı. Bizim yaptığımız hata gibi hatalardan seni Allah muhafaza etmiş. Sen hakikaten farklı yaratılmışsın. Sen üstün özelliklerde yaratılmışsın. Biz senin kıymetini bilememişiz. Zaten ekseriyetle büyükler kendi aileleri tarafından kıymetleri bilinmemiştir. Hep böyle olmuştur. Hazreti Yusuf'un da kıymeti bilinmedi. Hazreti Yakub'un da kıymeti bilinmedi. Kendi evlatları bile kendisiyle saygısız konuştular. Hazreti Nuh'un çocuğu kendine iman etmedi. Hazreti Lut'un karısı kendine iman etmedi. Peygamberimizin aşireti kabul etmedi, zulmetti. Sonraları bazıları kabul ettiler yıllar sonra. Başkaları kabul ettikten sonra en son onlar kabul ettiler. Büyükler ekseriyetle kendi aileleri tarafından kıymetleri bilinmemiştir. Ve işte dediler ki ey Yusuf, şimdi anladık ki Allah seni bize üstün kılmış. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'dan ne beklenir? Onlar böyle hatalarını itiraf ettikleri zaman gale dedi ki la tesrib aleykumul yevm. Bugün dedi size kınama yok. Korkmayın. Bir daha size bu olayı hatırlatmayacağım. Sizi rezil etmeyeceğim. Her seferinde hani hatırladınız mı Yusuf'a ne yaptığınızı veya bana ne yaptığınızı hatırladınız mı demeyeceğim. Yüzünüzü kızartmayacağım her seferinde. Böyle söyledi onlara. La tesrib aleykumul yevm. Bugün size kınama yok. Yani bugün yoksa yarın zaten olmayacaktır. Bugün bile kınamıyorum. Taze taze olay. Şu anda bile sizi kınamıyorum. Yarın zaten kınamayacağım. Korkmayın. Bazı rivayetlerde deniyor ki kardeşlerini her gün davet ediyordu Hazreti Yusuf. Tabii daha sonraki ayetlerde hepsi beraber geldiler. Bütün aşireti, anası, babası, diğer kardeşleri, yeğenleri hepsi toplanıp geldiler, gelecekler. Ve işte o zaman hepsine ziyafetler veriyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Büyük bir olay. 25 sene kadar sürmüş olan bir gurbet, bir acı, bir hüzün, bir baba ve peygamber olan bir baba, gözler kör olmuş olan bir baba ve işte onlara yemekler ikram ediyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Onlar bir gün kendisine gelip dediler ki, ey Yusuf, ey kardeşimiz, ey hükümdar, biz dediler utanıyoruz senin karşına çıkmaktan. Sana yaptıklarımızı hatırlıyoruz, utanıyoruz, senin karşına çıkamıyoruz. Sen bize yemek ikram ediyorsun ama bize o yemek zehir gibi geliyor, utanıyoruz, yiyemiyoruz senin karşında. Hatırlıyoruz o günleri. İşte o zaman o büyük insan dedi ki, üzülmenize gerek yok dedi. Ben de dedi aslında sizin sayenizde şeref sahibi oldum dedi. Büyüklüğe bakın. Onlar üzülmesinler diye dedi ki, ben siz gelmeden evvel insanların gözünde hükümdar da olsam yine de bir eski bir köle olarak anılıyordum. Herkes bana diyordu ki, şuna bakın 20 dirhemlik bir köleydi daha düne kadar, bir çocuktu. Nereden nereye geldi? Herkes beni böyle konuşuyordu. Kimse benim İbrahim'in torunu olduğumu bilmiyordu. Yakub'un oğlu olduğumu kimse bilmiyordu. Şimdi siz geldiniz ve İbrahim'in torunu olduğum ispatlandı. Yakub'un oğlu olduğum ispatlandı. Sizin sayenizde şereflendim dedi. Aslında onlara moral veriyordu Hazreti Yusuf. Ne kadar büyüksün ey Yusuf Aleyhisselam. Ne kadar büyüksün. Kardeşlerini mahcup etmemek için böyle söylüyordu onlara. Aslında diyordu ben de sizin sayenizde şereflendim, üzülmeyin. Bunu hatırlayın. Biz geldik de kardeşimiz de bizim sayemizde şereflendi deyin. Böyle söyleyin, bununla mutlu olun, üzülmeyin. Nasıl bir ahlak bu? Böyle bir ahlakı normal bir insan gösterebilir mi? İşte bu bir peygambere mahsustur. Bu kadar yüce bir ahlak ancak bir peygamberde görülebilir. Peygamberimizin ahlakı gibi. Kendisine yıllarca 13 yıl boyunca zulmettiler Mekke'de. Sonra öldürmeye karar verdiler ve Allah Azze ve Celle haber etti ve onu o gece oradan kurtardı. Hicret gerçekleşti. Sonra Bedir'de üzerine hücum ettiler. Uhud'da hücum ettiler. Hendek'te hücum ettiler. Her türlü zulmü, alçaklığı yaptılar, yaptılar, yaptılar. Sonra Allah Azze ve Celle ona bir gün fethi nasip etti. Mekke'nin fethini nasip etti ona. Mekke fethedildi. Hepsi esir edildiler. Kımıldayamadılar bile. Allah Resulü öyle bir faaliyet yapmıştı ki haberleri bile olmamıştı. Son derece gizli stratejik planlar ile Mekke'yi kuşatmış idi. Ve Mekkelilerin haberi bile olmamıştı. Ve sonra onları teslim aldı. Mekke'ye girerken kan dökmek istemiyordu. Haram olan o beldeye girerken, her ne kadar Allah Azze ve Celle ona orada birkaç saatliğine kan dökmeyi helal kıldıysa da Mekke'yi fethedebilmesi için, ama yine de o orada kan dökmek istemiyordu. Beled suresinde dendiği gibi ve ente hillun bihazel beled. O beledde, Mekke'de sen, sana o Mekke helal kılındı. Yani orada sen birkaç saatliğine kan dökebilirsin aslında ey Resulüm. Ama Efendimiz yine de orada birkaç saat de olsa kan dökmek istemediği için çok gizli faaliyetlerle Mekke'yi kuşatmıştı. Ve şimdi artık teslim oluyorlardı teker teker. Ve onlara sordu en büyük peygamber. Ne zannediyorsunuz dedi. Ne bekliyorsunuz benden? 13 yıl Mekke'de zulmettiniz. Benim kardeşlerimi işkenceyle öldürdünüz. Bedir'de benden şehitler verdirdiniz. Uhud'da şehitler verdik. Hendek'te öyle. Bize yıllarca zulmettiniz. Ey Mekkeliler şimdi ne bekliyorsunuz? İntikamını alabilirsin diyemediler. Dediler ki sen kerim bir kardeşimizsin. Kerim bir kardeşimizin de oğlusun dediler. Senden ancak hayırlı bir şey bekliyoruz dediler. Allah Resulü'nün ahlakını biliyorlardı. Biliyorlardı o yüce bir ahlaka sahipti. Kur'an onun hakkında öyle buyuruyordu. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ Sen yüce bir ahlaka sahipsin ey Resulüm. Yüce ahlaka sahipsin. Onlar da biliyorlardı. O peygamber yüce ahlaka sahipti. Biliyorlardı ve ondan dolayı böyle söylediler. İntikam alabilirsin de diyemediler. Dediler ki sen kerim, cömert, merhametli bir kardeşimizsin. Ve kerim bir kardeşimizin oğlusun. Senin baban da kerim idi. Deden de kerimdi. Bizi bağışlayacağını umuyoruz dediler. Efendimiz dedi ki, Yusuf'un dediği gibi diyorum ben de. Yusuf kardeşlerine ne demişti? La tesrib aleykum liyevm. Bugün size kınama yok demişti. Ben de size aynı şeyi söylüyorum. Bugün size kınama yok. Ve entum tulaka. Hepiniz serbestsiniz dedi. Hepiniz serbestsiniz. Rahmet peygamberi. Hepsinden intikamını alabilirdi halbuki. Hepsini bıraktı, serbest bıraktı. Ve Hazreti Yusuf'un sözünü hatırlattı onlara. Yusuf da böyle söylemişti dedi. Biz peygamberler aynı mektebin talebesiyiz yani demek istiyordu. O ne dediyse ben de aynısını söylerim. Biz aynı mektebin talebesiyiz. Aynı Allah'ın kulu, aynı Cebrail'in talebesiyiz bizler. Aynı şeyi söyleriz. Davamız da aynıdır, ahlakımız da aynıdır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir daha onlara o günleri hatırlatmadı. Siz bana böyle böyle yaptınız, şöyle şöyle yaptınız da demedi. Onlara güzellikle muamele etti, onlar da iman ettiler. O ahlakı görünce artık daha fazla dayanamadılar. Yusuf'un kardeşleri gibi teslim olmayı kabul ettiler. Ve işte Hazreti Yusuf'un kardeşlerine karşı göstermiş olduğu bu merhametin bir sebebi de onlar açıkça suçlarını itiraf etmişlerdi. Evet dediler biz hata edenlerdendik. İşte o zaman onların kalplerinin tamamen yumuşadığını ve tamamen tövbe ettiklerini gördüğü zaman o da onları bağışladı. Birinci seferinde hemen bağışlasaydı bunlar bu kadar tövbekar olmayacaklardı. İlk defa Mısır'a geldiklerinde Yusuf'un karşısına çıktıklarında hemen bağışlasaydı bu kadar tövbekar olmayacaklardı ve günahları belki ahirete kalacaktı. İkincisinde bağışlasaydı yine o kadar tövbekar olmayacaklardı, mahcup olmayacaklardı. Hırsızlıkla da itham edilmeliydiler aslında çünkü onlar Yusuf'u çalmışlardı daha evvel. O yüzden öyle de itham edilmeleri gerekiyordu ve öyle itham edildiler ondan sonra. Ondan sonra artık onların affedilme zamanı gelmişti ve üçüncü kez Mısır'a gelmişler. Tabi bu arada artık bir yıl mı geçti, iki yıl mı? Muhtemelen üç yıl kadar, dört yıl kadar geçmiş olmalı. Ve ondan sonra artık burunları iyice sürtülmüş bir şekilde gelmişler, adeta yalvarıyorlardı ve diyorlardı ki bize ve ailemize zarar dokundu, kıtlık dokundu, bize ve ailemize sıkıntı dokundu dediler. İşte böyle artık yalvarırcasına paramız da yoktur, bize biraz hayır yapsana dediler. Adeta ellerini açıyorlardı adeta. Ve tesaddak aleyne dediler. Sanki ellerini açmışlar bir dilenci gibi. Verir misin? Bu noktaya gelince Hazreti Yusuf dayanamadı artık. Yusuf'a yaptığınızı hatırladınız mı dedi. İşte demek ki o duruma gelmeleri gerekiyordu. Demek ki ondan sonra açıklaması gerekiyordu kimliğini. Ve Allah'ın izin vermesiyle kimliğini açıkladı. Ve dedi ki yağfirullahu lekum. Allah dedi sizi mağfiret eder. Ve huve erhamur rahimin. Ve Allah rahmet sahiplerinin en merhametli olanıdır. En merhametli olandır. Erhamur rahimin olan Allah'tır. Yani madem ki tövbe istiğfar ettiniz, madem ki bu kadar burnunuz sürtüldü, artık Allah azze ve celle sizin tövbenizi kabul edecektir. Ümit ediyorum ki dedi. Onlar için bir de dua etti. Halbuki onlar onu kuyuya atmışlardı. Artık onlar için dua ediyordu Hazreti Yusuf aleyhisselam. İzhabu bi kamisi haza. Dedi ki götürün şu gömleğimi şu gömleğimi götürün dedi. فَاَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ اَب۪ي Bunu götürün babamın yüzüne koyun dedi. Gömleğimi götürün ve babamın yüzüne koyun. يَعْتِ basira Tekrar görmeye başlayacak. Görüşü tekrar gelecek. Yani gözü görmeye başlayacaktır dedi. Yani artık mesele bitti demek istiyordu. Artık üzüntü bitti. Artık hüzün bitti. Babamın hüznü de bitti. Sizin yaptığınız zulümler de bitti. Artık babamın gözü açılacak. O madem ki benim hüznümle bu kadar ağladığından dolayı gözleri kör oldu. Götürün şu gömleğimi. Daha evvel kanlı gömleğimi götürmüştünüz. Şimdi şu temiz gömleğimi götürün. O kanlı gömleğimi götürmüştünüz. Babamı kör etmiştiniz üzüntüden ağlata ağlata. Şimdi götürün şu temiz gömleğimi de gözü açılsın. يَعْتِ basira. O tekrar görmeye başlayacaktır dedi. Allah Azze ve Celle ona böyle bir ilhamda bulundu. Kesin konuşuyordu Hazreti Yusuf. Götürün şu gömleğimi. Babamın yüzüne gözüne sürün gözü açılacak kesinlikle. Kesin konuşuyordu. Yani ümit ederim ki açılır filan demiyordu. Kesin biliyordu. Demek ki kendisine vahiy gelmişti o meselede. Demek ki Allah Azze ve Celle gömleğini gönder demişti ona. Ve o gömleğini gönderdiğinde babasının gözünün açılacağını kesinlikle biliyordu. Bu bir mucizedir. Kesinlikle biliyordu. Tahmini konuşmuyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Babasının gözü neden kör olmuştu ve bu gömlekten dolayı neden gözü açılıyordu? Gözün kör olması üzüntüden kaynaklanmıştı ama gömleğin yüzüne sürülmesiyle gözünün açılması neden kaynaklanacaktı? Acaba üzüntüsü geçecekti de Yusuf'a olan o sevgisinden dolayı çok ağlamıştı. Şimdi ondan dolayı gözü kör olduğu için şimdi yeniden sevmeye başlayınca acaba gözü ondan dolayı mı açılacaktı? Yoksa tıbbi bir takım sebepler de mi gerçekleşecekti? Acaba Hazreti Yusuf'un tenine değmiş olan o gömlek acaba Hazreti Yakup'un gözüne değdiği zaman gözünde tıbbi bir takım olaylar gerçekleşecek de ondan dolayı mı? Acaba Yusuf'un gömleğinde bir özellik mi vardı? Acaba Yusuf'un terinde bir özellik mi vardı? Acaba Yusuf'un kirinde, vücudundaki terde acaba bir özellik mi vardı? Acaba gözündeki o beyazlığı giderecek olan bir ter mi vardı Hazreti Yusuf'un vücudunda? Her neyse sonuçta belki de öyle bir bilim adamı o şekilde açıklıyor. İnsan vücudundaki hem gözyaşının hem terin bir takım salgıların gözün açılmasında göze faydalı olduğunu tespit etmişler. Göze konulduğunda göze faydalı olduğu tespit edilmiş. Ama tabii ki mesele bu değil. Bugün mesela biz kendi gömleğimizi, terli gömleğimizi yahut da kirli gömleğimizi yahut her neyse vücudumuza değmiş olan gömleği bir körün gözüne koysak tabii ki gözü açılmaz. Yahut da katarak olan bir insanın gözüne mesela koymuş olsak tabii gözü açılmaz sadece bununla. Ama burada bir işaret var. Allah Azze ve Celle burada bir işarette bulunuyor. Demek ki bazı insanların terleri, bazı insanların demek ki vücudunda böylesi özellikler olabilir. Nasıl ki mesela bazı insanların gözünden çıkan ışınlar zarar veriyor. Nazar dediğimiz olay. Bazı insanların gözünden çıkan ışınlar bardağı kırıyor. Bazı insanların ölümüne sebep oluyor. Haset ettiği zaman. Hasit bir gözle baktığı zaman. Aynı şekilde hayırlı insanların da belki vücudundan çıkan terler bazı hastalıklara şifa olabilir. Allah Azze ve Celle buna da işarette bulunuyor aslında. Götürecekler Hazreti Yusuf'un gömleğini, babalarının gözüne sürecekler ve babalarının gözü açılacak ve sonra hep beraber dönüp gelecekler Mısır'a ve Mısır'da beraber yaşayacaklar. Kıssayı ben burada bitirmek istiyorum. Devamını haftaya bırakmak istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Onların gücüne güç kat. Ya Rabbi kafirlerin morallerini boz. Ya Rabbi onların güçlerini sil, süpür, yok et. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.